Ayrım 87.
Sayfa 177. Hipotez testi. Yordamsal istatistiğin en sık kullanılan türü hipotez testidir. Hipotez testinde araştırma başında bir takım hipotezler, yani denenceler geliştirilir ve yapılan istatistiksel testler yardımıyla bu hipotezler denenir. Öncelikle bir sıfır hipotezi ya da yokluk hipotezi, yani null hypothesis oluşturulur. Sıfır ya da yokluk hipotezi, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmiş olduğu, gerçekte önemli bir fark olmadığı varsayımıdır. Gell ve diğerleri 1999. Sonra bu hipotez için karşı hipotez geliştirilir. Alternatif hipotez adı da verilen karşı hipotez, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmediği, gerçekte önemli bir fark olduğu yargısıdır. Hipotezler belirlendikten sonra sıfır hipotezini test etmek için bir istatistiksel yöntem seçilir ve mevcut örneklem için o istatistiksel yöntem ile ulaşılan test değeri hesaplanır. Hesaplanan test değeri, sonuçları şans olarak görmemek için kritik sınır kabul edilen değere ulaştığında ya da o değerin üzerine çıktığında sıfır hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna varılır. Yani şans eseri fark bulmuş olma hipotezi, yokluk hipotezi reddedilmiş, karşı hipotez kabul edilmiş, gerçekten anlamlı bir fark bulunduğu yargısına ulaşılmış olur. Burada anlatıldığı gibi standart bir hipotez testi gerçekleştirmenin 6 aşaması bulunmaktadır. Hook, 2012. 1. Sıfır hipotezi belirtme. 2. Karşı hipotezi belirtme. 3. Anlamlılık düzeyini seçme. Yani sosyal bilimlerde genellikle 0.05 olarak belirlenir. 4. Örneklemden veri toplama ve verileri özetleme. 5. Örneklemden elde edilen test istatistiğini anlamlı fark olup olmadığını görmek amacıyla ölçüt olarak kabul edilen değerle karşılaştırma. 6. Sıfır hipotezinin kabul ya da reddine karar verme. Veri çözümleme amacıyla kullanılan birçok bilgisayar programı test değerlerini hesaplayarak sonucun anlamlı olup olmadığını gösterebilmektedir. Bu nedenle hipotez testinin bu 6 aşamasından bazıları göz ardı edilmektedir. Örneğin artık araştırmacılar test değerini hesaplayıp o değeri kritik eşik ile karşılaştırma işlemini yapmamaktadır. Bu basamak doğrudan gerçekleştirilmiyor olsa da yapılan hipotez testinin mantığı ve doğası aynıdır. Yani bu 6 basamaktan birini ya da birkaçını eleyerek hipotez testi yapmak mümkün değildir. Hook, 2012. Hipotez testlerinde iki tür istatistiksel hataya düşme tehlikesi vardır. Gerçekten doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmek, yani evrende anlamlı olmayan bir farkın anlamlı olduğu sonucuna varmak, birinci tür hata, yani alfa hatası, gerçekte yanlış olan bir sıfır hipotezini reddedememek, yani evrende anlamlı olan bir sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulamamak ise ikinci tür hatadır, yani beta hatası. Sıfır hipotezini reddetme ve reddetmeme terimleri veri çözümlenmesinde yaygın olarak kullanılmakta, ancak öğrencilerde bazen zihin karmaşası yaratmaktadır. Sıfır hipotezini reddetmek, karşılaştırılan değerlerin evrende eşit olduğu yargısını reddetmek demektir. Sıfır hipotezi reddedilince şansa dayanmayan, gerçekten anlamlı bir fark bulunmuş olur. Sıfır hipotezini reddetme ya da reddetmeme ile ilgili verilebilecek kararlar çizelge 7.4'te özetlenmiştir. Çizelge 7.4. Sıfır hipotezi ile ilgili kararlar. Araştırmacının kararı sonuç anlamlıdır veya sonuç anlamsızdır olabilir. Sonuç anlamlıdır'a sonuç evrende gerçekten anlamlı mı sorusu şeklinde yönlendirilebilir. Sonuç evrende gerçekten anlamlı mı? Sonuç anlamlıdır'a yanıt hayır ise birinci tür hata belirlenir. Sonuç anlamlıdır'a yanıt evet ise doğru karar vermiş olunur. Sonuç anlamsızdır'a cevap hayır ise doğru karar verilmiş olunur. Sonuç anlamsızdır'a yanıt evet ise ikinci tür hata yapılmış olunur. Araştırmacı hipotez testini gerçekleştirirken anlamlılık düzeyini 0.05 olarak seçerse doğru bir sıfır hipotezini reddetme, yani birinci tip hata yapma olasılığını %5'tir. anlamlılık düzeyini 0.001 olarak seçtiği zaman bu tip hataya düşme olasılığı 1000'e 1'e düşer. Ancak böyle bir durumda da yanlış olan bir sıfır hipotezini reddedememe olasılığı, yani ikinci tip hata ihtimali artmaktadır. Bir başka deyişle, aslında anlamlı olan bir sonucu görememe tehlikesi doğmaktadır. Bu bağlamda iki hatanın birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu dikkate alınmalı, bir hatadan kaçınmaya çok önem vermenin öbür hatayı gerçekleştirme olasılığını arttırdığı gözden kaçırılmamalıdır. Bilimsel çalışmalarda birinci tip hatadan kaçınmaya daha çok ağırlık verilmekte, bu nedenle 0.05'in altında belirlenmiş 0.01 gibi anlamlılık değerlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Hook, 2012. Özetle sosyal bilimlerde yapılan istatistiksel testlerde 0.05 ve altında anlamlılık değerleri görüldüğü zaman istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Anlamlılık değeri birçok programda ve araştırma raporunda İngilizce olasılık yani probability sözcüğünün ilk harfi olan P harfi ile gösterilir. Bu bağlamda P küçüktür 0.05 denildiği zaman sonuçların istatistiksel olarak anlamlı, P büyüktür 0.05 denildiği zaman ise sonuçların anlamsız olduğu anlaşılmaktadır. Doğrudan P değerleri verildiği zaman ise 0.05 ve altındaki değerler anlamlı, 0.05 üzerindeki değerler anlamsız kabul edilecektir. Sıra sizde 8. Erkek ve kadınların mutluluk puanlarını karşılaştıran araştırmacı, aradaki farktan söz ettikten sonra parantez içindeki P değerini P eşittir 0.01 şeklinde vermiştir. Bu değer sizce ne anlama gelir? Bazı araştırmalarda sıfır hipotezi ve karşı hipotezler doğrudan belirtilmeyebilir. Araştırmacılar çalışmaya denenceler yerine araştırma soruları ile başlayabilirler. Açıkça dile getirilmese bile araştırmanın sıfır hipotezi ve karşı hipotezleri mutlaka vardır. Bunun üzerine araştırmacı bir anlamlılık düzeyi seçer, veri toplar, analiz sonucunu bulduğu test değerini kritik eşik değeriyle karşılaştıran bir istatistiksel yöntem uygular ve sonuçta sıfır hipotezini kabul ya da reddeder. Yani süreç, anlatımlar farklı bile olsa aynı mantıkla devam eder. T-testi. T-testi, eşit aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde olan ve normal dağılım gösteren iki değeri karşılaştırırken kullanılan yaygın bir test türüdür. Test sonucunda T değeri adı verilen istatistiksel değer hesaplanır. Bu değer, katılımcı sayısına ve seçilen anlamlılık düzeyine göre belirlenen kritik sınırı aştığı zaman bulunan sonuç anlamlılık ifade eder. Örneğin 20 kişilik bir örneklemde 0.05 anlamlılık düzeyinde T değerinin kritik eşiği 2.10'dur. İlgili yığılma ve yayılma değerlerinin dikkate alındığı matematiksel bir formülle örneklem için bir T değeri hesaplanır. Örneklemde bulunan bu T değeri kritik değer olan 2.10'a eşit ya da daha büyük çıkarsa sıfır hipotezi reddedilir. Yani karşılaştırılan değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğuna karar verilir. Gerçi veri çözümleme programları T dağılımına ait kritik değerleri hafızasında barındırmakta, örneklem ile ilgili değerlerin anlamlılık düzeylerini anında araştırmacılara vermektedir. Bu nedenle hipotez, test etme süreci kuramsal olarak burada anlatılana uygun ancak daha hızlı biçimde gerçekleştirilmektedir. T testi de dahil olmak üzere tüm istatistiksel testlerde serbestlik derecesi yani degree of freedom adı verilen bir değer hesaplanmaktadır. Bu değer araştırmacıların bir istatistiksel değeri hesaplamak için ne büyüklükte bir örneklem kullandığını gösterir ve çoğunlukla toplam katılımcı sayısından bir çıkartılarak bulunur. Criswell, 2008. İki grup karşılaştırıldığı zaman ise toplam katılımcı sayısından iki çıkartılarak bulunur. Hesaplanan istatistiksel test değeri ile ilgili kritik eşiğin ne olduğunu ilgili dağılım tablolarından bulabilmek için serbestlik derecesi görüldüğü zaman ise toplam katılımcı sayısının ne olduğunu anlayabilmek için bu kavramı bilmekte yarar vardır. 3 tür T testi vardır. 1. Tek örneklem için T testi. tek bir örnekleme ait ortalamanın tahmin edilen ya da bilinen evren ortalaması ile karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin, bir dershanede YGS'ye girecek olan öğrencilere deneme sınavı olarak 2011 yılı YGS sınavı aynen uygulansın. Tek örneklem için T testi yapılarak öğrencilerin sınav notları ortalaması 2011 YGS Türkiye ortalaması ile karşılaştırılabilir. Böylece sınıfın genel olarak Türkiye değerlerinden farklı bir başarı grafiği gösterip göstermediği bulunabilir. Bir araştırmacı, bir fabrikada çalışan 139 işçinin haftalık çalışma saati ortalamasının ülke ortalamasından farklı olup olmadığını incelemektedir. İlgili resmi kaynaklardan ülkedeki haftalık çalışma saati ortalamasının 40 saat olduğunu öğrenmiştir. Fabrika işçilerinin ortalamasını ise haftada 43.42 saat olarak bulmuştur. Ülke ortalaması ile fabrika ortalaması arasındaki bu farkın şanstan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görebilmek için tek örneklem T testi gerçekleştirilmiş ve sonuç cümlesinden sonra parantez içinde T138 eşittir 2,613, P küçüktür 0,01 ifadesini kullanmıştır. T harfinin yanındaki 138 sayısı serbestlik derecesidir. Bu sayıya 1 eklendiği zaman toplam işçi sayısının 139 olduğu anlaşılacaktır. T değerinin 2,613 olarak hesaplandığı, P değeri 0,05'ten küçük olduğu için sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmiş olma olasılığının %1'den bile az olduğu görülmektedir. Yani fabrika işçileri Türkiye ortalamasından anlamlı derecede daha fazla çalışmaktadır. 2. Bağımsız örneklemler için T testi. Birbirinden bağımsız iki grubun tek bir sürekli değişken bağlamında karşılaştırılması için gerçekleştirilir. Güçlü bir test gerçekleştirebilmek için karşılaştırılan iki grubun da incelenen puan bağlamında normal bir dağılım göstermesi ve merkezi değişim ölçümlerinin aşırı farklılık göstermemesi beklenir. Yukarıda sözü edilen fabrikada çalışan işçilerin 77'si erkek, 62'si kadındır. Tüm işçilerin motivasyon düzeyleri 50 üzerinden puanlanan bir ölçek ile ölçülmüştür. Erkeklerin ortalaması 37.16 ve standart sapması 10.01 iken, kadınların ortalaması 47.65 ve standart sapması 11.67 olarak hesaplanmıştır. Kadınların erkeklerden yüksek ortalamaya sahip olduğunu belirten araştırmacı, sonuç cümlesini bitirdikten sonra parantez içinde T137 eşittir 5,702, P küçüktür 0,001 ifadesini kullanmıştır. Burada T değerinin yanındaki 137 sayısı serbestlik derecesi olup bu değere üzerinde çalışılan grup sayısı yani 2 eklendiği zaman toplam işçi sayısı olan 139'a ulaşılacaktır. Hesaplanan T değeri 5,702, sonuç ise istatistiksel olarak anlamlıdır. Şöyle ki P küçüktür 0,001 ifadesinden anlaşılacağı üzere sonucun şans eseri gerçekleşmiş olma olasılığı 1/1'in altındadır. Sıra sizde 9. Aynı araştırmacı erkek 3041 TL ve kadınların 2986 TL kazandıkları ücretleri de karşılaştırıp sonuç olarak T137 eşittir 0,629, P eşittir 0,531 ifadesini yazmıştır. Gelir bağlamındaki kadın erkek farkını nasıl yorumlarsınız? 3. Bağımlı örneklemler için T testi. Tek bir grubun iki farklı değişkenden aldığı puanları ya da bir testin iki farklı zamanda uygulanmasından aldığı puanları karşılaştırmak için kullanılır. Tek bir grup üzerinde çalışıldığı için serbestlik derecesi yine toplam katılımcı sayısından 1 çıkartılarak bulunur. Yukarıdaki örneklerde söz edilen 139 fabrika işçisinin motivasyon puanları ortalaması 42,19, standart sapması 12,32'dir. İşveren yeni bir vardiya sistemine geçmiş ve bu sistemi uyguladıktan sonra işçilere yeniden motivasyon ölçeğini uygulatmıştır. Yeni vardiyadan sonra işçilerin motivasyon puanı ortalamasının 39.6, standart sapmanın ise 6.57 olduğu görülmüştür. Motivasyon puanlarındaki bu düşüşün anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla bağımlı örneklemler için T testi yapılmış, sonuç cümlesinden sonra şu ifade yer almıştır. T138 eşittir 2,645, P eşittir 0,009. Buradan anlaşılacağı üzere serbestlik derecesi 138'dir. Tek bir grupla çalışıldığı için bu sayıya 1 eklenince toplam işçi sayısı olan 139'a ulaşılır. T değeri 2,645 olarak hesaplanmış, sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Şöyle ki anlamlılık değeri 0,009 olup sosyal bilimlerde sınır kabul edilen 0,05'in oldukça altındadır. Yani bu farkın şans eseri bulunmuş olma olasılığı 1/9'dur. Yeni vardiya sisteminden sonra işçilerin motivasyonları azalmıştır. Örnek T testlerden de anlaşılacağı üzere T testinde anahtar sayı 2'dir. Ya tek bir grup evrene ait olduğu bilinen ya da tahmin edilen değerle karşılaştırılır. Yani tek örneklem. Ya iki grup tek bir puan bağlamında birbiriyle karşılaştırılır, yani bağımsız örneklemler, ya da tek bir grubun iki farklı zamandaki ölçümleri ya da iki farklı değişkenden aldıkları puanlar karşılaştırılır, yani bağımlı örneklemler. Anahtar sayı 2'nin üzerine çıktığı zaman T testi yetersiz kalacak, varyans analizine gereksinim duyulacaktır. Varyans analizi, ANOVA. T testi yalnızca iki grubu ya da bir gruba ait iki değeri karşılaştırırken oldukça verimli ve kullanışlı bir testtir. Ancak daha çok grup ya da değişkeni istatistiksel hata yapmadan karşılaştırmak için varyans analizine gereksinim duyulmaktadır. Field 2000, Hook 2012. Varyans analizinin İngilizce karşılığı olan Analysis of Variance tamlamasındaki koyu harflerden yola çıkarılarak, yani koyu harfler AN, O ve VA, kısaltma olarak ANOVA kullanılmaktadır. A, B, C ve D şehirlerinde yaşayan bireylerin günlük süt tüketimlerini karşılaştırmak isteyen bir araştırmacının bu soruya T testi ile yanıt vermesi için 6 tane teste ihtiyacı vardır. A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Türkiye'deki 7 coğrafi bölgedeki ilk öğretim öğrencilerinin süt tüketimlerini karşılaştırmak isteyen bir araştırmacı ise bu problemi T testi yardımıyla çözebilmek için 21 tane T testine gerek duyacaktır. Çok sayıda test gerçekleştirmek hem verimliliği düşüren hem de istatistiksel olarak hata yapma olasılığını arttıran bir durumdur. Varyans analizi yardımıyla tek bir test yapılarak 3 ya da daha fazla grup ya da ölçüm arasında şans ile açıklanamayacak ölçüde önemli bir fark olup olmadığını görmek olanaklıdır. T testinde T değerinin hesaplanması gibi ANOVA sonucunda F değeri adı verilen bir değer hesaplanmaktadır. Bu bağlamda ANOVA için F testi ifadesini kullanan kaynaklar da bulunmaktadır. F değeri kritik kabul edilen değere eşit ya da o değerden büyük olduğu zaman ortalamalar arasında görülen farkın şans eseri olmadığı sonucuna varılır. Örneğin bir fabrikada farklı okul türlerinden mezun işçiler çalışmaktadır. Farklı okullardan gelen işçilerin motivasyon bağlamında farklılık gösterip göstermediğini görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA sonucunda parantez içinde F 3,135 eşittir 12,131, P küçüktür 0,001 ifadesi yer almıştır. Bu ANOVA türünde iki serbestlik derecesi hesaplanmaktadır. Birincisi karşılaştırılan grup sayısından 1 çıkartılarak, İkincisi ise toplam katılımcı sayısından karşılaştırılan grup sayısı çıkartılarak bulunur. Bu bağlamda 4 farklı okul türünden gelen mezunlar olduğunu ve toplam 139 işçi olduğunu söylemek mümkündür. F değeri 12,131 olup sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Şöyle ki P değerinden anlaşılacağı üzere hesaplanan farkın şans eseri gerçekleşme olasılığı 1/1'in altındadır. Bu örnekteki gibi F değeri için hesaplanan anlamlılık düzeyi 0,05 ve altında olduğu zaman gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılır. Ancak ANOVA hangi grubun hangi gruptan farklı olduğunu söylemez. Bunu görebilmek için gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapmak gerekir. Ancak F değeri için hesaplanan anlamlılık düzeyi 0,05'in üzerinde olduğu zaman gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmamış demektir. Böyle durumlarda yani anlamlı fark çıkmadığı zaman ikili karşılaştırmalar ile gruplar arasındaki farklı irdelemeye gerek yoktur. Sıra sizde 10. Bir araştırmacı farklı mesleklere ait motivasyon düzeylerini karşılaştırdıktan sonra F4,412 eşittir 1.542, P eşittir 0.189 ifadesini kullanmıştır. Kaç meslek karşılaştırılmıştır? Araştırmaya toplam kaç kişi katılmıştır? Meslekler arası motivasyon farkı hakkında ne söyleyebilirsiniz? ANOVA'nın birçok türü vardır. Yaygın olarak kullanılan türleri, 2'den çok grubu tek bir sürekli değişken açısından karşılaştırma, yani bağımsız örneklemler için tek faktörlü ANOVA, ya da aynı grubun 2'den çok ölçümünü karşılaştırma, yani bağımlı örneklemler için tek faktörlü ANOVA amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin, 7 farklı coğrafi bölgede yaşayan ilk öğretim öğrencilerinin günlük süt tüketimlerini karşılaştırmak amacıyla bağımsız örneklemler için tek faktörlü ANOVA yapmak gerekir. Öte yandan fabrika işçilerinin Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki motivasyon puanlarını karşılaştırmak için bağımlı örneklemler için tek faktörlü ANOVA yapılmalıdır. Bir bağımlı değişkeni etkileyen tek bir bağımsız değişken varsa analiz tek faktörlüdür. İki bağımsız değişkenin beraberce aynı bağımlı değişkene etkisine bakıldığı zaman analiz iki faktörlü, 3 bağımsız değişkenin etkisine bakıldığı zaman 3 faktörlü olur. Örneğin, bölgenin süt tüketimine etkisi tek faktörlü bir ANOVA gerektirir. Bölge ile birlikte cinsiyete de bakılsa ve gerek bölgenin gerekse cinsiyetin beraberce süt tüketimine etkisi irdelense 2 faktörlü ANOVA gerekir. 2 faktörlü bir analiz tek faktörlü bir analizden daha fazla bilgi içerir. Şöyle ki, A ve B bölgelerinde yaşayanlar öteki tüm bölgelerden daha fazla süt tüketmektedir bilgisi sadece bölge ile süt tüketimi arasındaki ilişkiyi verir. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla süt tüketir bilgisi sadece cinsiyetin süt tüketimine etkisini gösterir. Ancak A ve B bölgelerinde yaşayan bireylerin süt tüketimleri cinsiyetler arasında benzerlik gösterirken C ve D bölgelerinde kadınlar daha çok, E ve F bölgelerinde erkekler daha çok süt tüketmektedir bilgisi aynı anda iki faktörün, yani hem cinsiyetin hem de bölgenin süt tüketimine etkisini verdiği için daha güçlü bir analizdir. Yukarıdaki paragrafta verilen örneklerle birbirinden bağımsız gruplarda faktör sayısının nasıl arttırıldığı açıklanmıştır. Aynı grup üzerinde ölçümler yaparken de faktör sayısı arttırılabilir. Örneğin, sürekli baş ağrısından şikayetçi olan 20 kişilik bir hasta grubu üzerinde A, B ve C ilaçları denenip İyileşme oranlarına bakılırsa yapılacak analiz bağımlı örneklemler için tek faktörlü ANOVA'dır. Tek bir faktör vardır, o da ilacın türüdür. Bu analize ilacın aç ya da tok karna tüketileceğine dair yeni bir faktör eklenebilir. Böylece bireylerin 3 ayrı ilacı aç ve tok karna denemeleri nedeniyle 6 kez ölçülmeleri gerekecektir. Birinci faktör ilacın türü, ikinci faktör ise açlık durumudur. Burada sayılanların dışında çok sayıda ANOVA türü vardır. Birbirinden bağımsız grupların birden fazla sayıda ölçüldüğü karma desenli varyans analizleri, birden çok bağımlı değişkenlerin aynı anda incelendiği çoklu varyans analizleri, yani MANOVA ya da bağımlı değişken üzerinde etkisi olabilecek ön bilgi ve becerilerin kontrol edildiği kovaryans analizi, yani ANCOVA türleri bulunmaktadır. Bu tür analizlerin veri çözümleme programları yardımıyla yapılış ve yorumlanışları hakkında bilgi alabilmek için güncel veri çözümleme kaynaklarından yardım alınabilir. Kitap. Nicel analizler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bakınız. Büyük Öztürk Ş. 2011 Sosyal Bilimler İşin Veri Analizi El Kitabı. Ankara, Pegem Akademi. Korelasyon. Bağıntı. Korelasyon değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü göstermekte kullanılır. Araştırmalarda en yaygın kullanılan türü Pearson korelasyonu olup eşit aralıklı ya da oranlı ölçülmüş değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla kullanılır. Küçük R harfi ile sembolize edilen korelasyon değeri +1 ile -1 arasında bir katsayıdır. Aralarındaki ilişkiyi irdelediğimiz iki değişken de aynı anda artıyor ve azalıyorsa bu katsayı artı yöndedir ve değişkenler arasında pozitif korelasyon vardır. Mükemmel pozitif korelasyon katsayısı +1'dir. Eğer değerlerden biri artarken öteki azalıyor ise R değeri eksi yöndedir ve değişkenler arasında negatif bir korelasyon vardır. Mükemmel negatif korelasyon katsayısı artı 1'dir. Bir öğrenci günlük ne kadar çok ders çalışıyorsa o kadar başarılı olması beklenir. Günlük ders çalışma saatleri arttıkça notlar da yükselir, ders çalışma saatleri azaldıkça notlar da düşer. Dolayısıyla ders çalışma miktarı ile notlar arasında pozitif korelasyon vardır. Öte yandan alkol aldıkça odaklanma gücü azalır. Yani tüketilen alkol miktarı arttıkça odaklanma düzeyi azalacağı için bu iki değişken arasında negatif korelasyon söz konusudur. Öteki testlerdeki gibi korelasyon için hesaplanan R değerinin de istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek için P değerine, yani anlamlılık düzeyine bakılır. 0.05 ve altında anlamlılık düzeyleri görüldüğünde değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır. Sadece R değerine bakılarak da yorum yapmak olanaklıdır. Örneğin Cohen, 1988, korelasyon değerlerini yorumlarken 0.10 ile 0.29 arası R değerlerinin küçük, 0.30 ile 0.49 arasındaki değerlerin orta, 0.50 ile 1 arasındaki değerlerin ise büyük korelasyon değerleri olduğunu belirtmektedir. Korelasyon katsayıları örneklem büyüklüğünden etkilenmektedir. Yani 30 kişilik bir grupta anlamlı olmayan bir katsayı 1000 kişilik bir grupta anlamlı çıkabilmektedir. Oysa R değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması bu değerlerin pratikte de çok önemli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle R değerinin karesi alınarak iki değişken arasındaki ortak alınan büyüklüğü hakkında yorum yapmak en doğrusudur. R değerinin karesini alarak bulduğumuz bu değere belirleme katsayısı adı verilir. Örneğin iki değişken arasında 0.60 R değeri bulunduğunda iki değişkenin ortak varyanslarının %36 olduğu söylenebilir. Hook, 2012, R değerinin karesi 0.10-0.30 arası olduğu zaman küçük, 0.30-0.50 arasında olduğu zaman orta, 0.50'den büyük olduğu zaman büyük bir ilişkiden söz edilebileceğini belirtmektedir. Korelasyon ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir konu da A ve B değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki çıkınca A değişkeni B değişkenini etkiliyor şeklinde cümlelerin kurulmasının yanlış olduğudur. Korelasyon, iki değişkenin ortak varyanslarını yüzde olarak belirtmede işe koşulabilir. İki değişkenin birbirlerini ne kadar açıkladıklarını gösterebilir. Ancak hangi değişkenin hangi değişkeni etkilediği ile ilgili yorum yapma gücü vermez. İnternet. Farklı nicel çözümleme teknikleri ile ilgili çok sayıda örnek ve ders notu bulunan http://www.statisticshell.com adresi özellikle İngilizce bilen araştırmacılara büyük kolaylık sağlamaktadır.